Ayrı Motos, Geri Sayım, Robert Ludlum, Sayfa 326. 23. Bölüm. New York'a sağanak yağmur yağıyordu. Madison Boulevard'ın kestiği kalabalık bir caddedeki 3 polis memuru park yapılmaz levhasını geçici olarak kaldırdılar. Arabalar hemen o anda boş yerlere daldılar. Biri Marble Thorpe Oteli'nin açık yeşil kapısında park eden bir limuzin, diğerleri de sokağın hemen karşısında duran iki arabaydı. Üç otomobilin de içinde silahlı adamlar vardı ve dikkatleri yeşil kapının yanındaki bir arabadan inen adamdaydı. Adamın yanında sağ eli yağmurluğunun altında duran bir koruma vardı. Başka bir polis otelin kapısını açtı, başını sallayınca iki otel müşterisi içeriye girdi. Emir altındaki New York polisi adlarıyla olmasa bile gelen önemli kişilerin kim olduklarını biliyordu. Koruma altındaki orta boylu adam 50 yaşlarındaydı ve holde şapkasıyla yağmurluğunu çıkardığında pahalı giyimli bir iş adamına benziyordu. Yüzü solgundu ve gözleri korkudan öne arkaya gidip geliyordu. ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu boğuk bir sesle. ''Asansör koridorun sonunda, sol tarafta efendim.'' diye yanıtladı polis.
''Uzun ve ödüllü bir meslek hayatın olacak delikanlı, adın ne?''
''O'Shaughnessy efendim.''
''Bir İtalyan daha öyle mi?''
Önemli adamla koruması asansöre doğru yürürlerken üçü de güldü. ''Bunu yapıyor olduğuma inanamıyorum.'' diye devam etti iş adamı kesik soluklar alarak. ''Önemsiz birisi geliyor herhalde Amsterdam'dan ve ben onunla buluşmaya çağrılıyorum.''
''Lanet olasıca, kendini ne halt sanıyor?''
''Diğerleri onun haberi bildiğini söylüyorlar Albert,'' dedi koruma numarası yapan adam elini yağmurluğunun altından çıkarırken. ''Bütün haberleri.''
''Ağız aramak için olabilir,'' dedi Albert adlı adam.
''Eğer öyleyse bazı balıkların nerede olduğunu biliyordur. Şu William Clayton'la görüştükten sonra bankacılarla şirketteki çocuklar seninle buluşmak istiyorlar.''
''Sahte bir ad olduğuna kuşku yok.'' diye sözünü kesti iş adamı. ''Bendeki listede bu adda kimse yok.''
''Sende kapsamlı bir liste yok Al, hiçbirimizde yok. Sadece onu dinle ve bir şey söyleme. Diğerlerinin yaptığını yap, saf ve şok olmuş gibi görün.''
''Sırf avukat olduğun için bana zaten görünen bir şeyi hatırlatmak zorunda değilsin.''
Asansörün kapısı açıldı ve iki adam içeriye girdikten sonra silahlı avukat düğmelere basarak 4 taneli şifreyi girdi.
''Ceketinle şapkanı çıkar Stewart.'' diye ekledi Albert Whitehead.
Wall Street'teki Swenson ve Schwartz adlı büyük komisyonculuk şirketinin başkanıydı. ''Şimdi çıkarıyorum.'' dedi avukat Stuart Nichols, Burberry yağmurluğuyla İrlanda tarzı kasketini çıkarırken. ''Daha önce çıkarmadım çünkü polislerin bizim tarafımızda olduklarından emin olmak istedim.''
''Bu paranoyaklık.''
''Hayır, geçmişin anıları. Saigon'da askeri savcıydım ve ölmemi isteyen yığınla üniformalı vardı. İkisi beni neredeyse öldürüyordu ve adamların üstlerindeki kıyafetler onlara benziyor. Beni avukatın olarak mı tanıştıracaksın?''
''Çok haklısın ve hakkımdaki her şeyi bildiğine ekleyeceğim. Açık bir kitap gibiyim ama yalnızca sana.''
''Yine de o gitmemi isteyebilir.''
''Gitmemen gerektiği hakkında nedenler gösterirsin. Bu konuda iyisindir.''
''Deneyeceğim ama ısrar ederse tartışmayacağım.''
''Sizinle tanıştığıma ve burada olduğunuza sevindim.'' dedi William Clayton ya da Brandon Schofield veya Beowulf Agate.
Avukatla el sıkışıyordu. Schofield'ın üstünde çok pahalı, lacivert bir takım elbise vardı. Konuklarının yanlarında sehpalar olan koltuklara oturttuktan sonra gümüş bir çanı çaldı. Kapıda Antonia belirdi. Siyah-beyaz hizmetçi üniforması giymiş ve kır saçlarını topuz yapmıştı. Etkileyici bir görünümü vardı.
''Kahve, çay, bir içki?'' diye sordu Brandon. ''Bu hanım Konstantina, otelden ve tek kelime İngilizce bilmiyor. Bunu ben istedim, onunla İtalyanca konuşuyoruz.''
''Fransızca olmadığına üzüldüm.'' dedi Stuart Nichols. ''Hazırlık okulunda yıllarca Fransızca okudum ve Saigon'da çok işime yaradı.''
''Bakalım, Konstantina, vous parlez français?''
''Que cosa, signore?''
''Capisce francese?''
''No, signore.'' ''Linguaggio volgare.''
''Ne yazık ki bize katılamayacak. Fransızcanın kaba bir dil olduğunu söylüyor. Birbirleriyle ne zaman barış yapacaklar?''
Kimse bir şey istemeyince Antonia başını profesyonelce salladıktan sonra dışarı çıktı.
Zamanınızın benimki gibi kısıtlı olduğunu biliyorum dedi Schofield. Hemen işe başlayalım mı?
İşimizin ne olduğunu bilmek isterdim Bay Clayton dedi Whitehead. Ortak işimiz bayım diye yanıtladı Beowulf Agathe.
Hisse senetleri, bonolar, tahviller, borçlar. Tabii hisse senedi arzı ama en önemlisi şirket birleşmeleri ve elektrik kurumları. Takdiri imkansız katkılar.
Çok büyük bir faaliyet alanı sayıyorsunuz dedi Swenson ve Schwartz'ın başkanı ve bunların çoğu oldukça gizli işler.
Londra, Paris, Roma ve Berlin borsalarında oldukları kadar gizli ama Amsterdam'la ilgisi olmadığı kesin.
Açıklar mısınız lütfen dedi Nichols.
Ancak müşterinizi ya da şirketinizi sandığınız kadar bilmiyor olabilirsiniz diye karşılık verdi Brandon.
Ben avukatıyım Bay Clayton. Tek müşterim o. Bilmediğim hiçbir şey yok.
Buna Bay Whitehead de dahil mi? Eğer değilse bizi yalnız bırakmanızı rica ediyorum.
Dahil olduğunu size söylemişti.
O zaman Amsterdam hakkındaki haberi bilmemenizi anlayamıyorum. 12 yıl önce şimdi ölmüş olan Randall Swenson ile emekli olup şimdi İsviçre'de yaşayan Seymour Schwartz birlikte bir komisyonculuk şirketi kurdular. Harikalar yaratarak birkaç yıl içinde hızla büyüyüp Kravis ve eski Milken ile rekabet edecek büyük bir güç olmanın eşiğine geldiler. Sonra daha da harikası, Swenson ve Schwartz geçen yıl akıllarda kalan en etkileyici şirket birleşmesine gitti. Çizelgelerde bir numara dostlarım. Olağanüstü ama nasıl yaptılar?
Yetenek Bay Clayton dedi avukat kontrolü ele alarak. Bay Whitehead finans çevrelerinde çok parlak bir yönetici olarak kabul ediliyor.
Ah iyi, çok çok iyi. Fakat bir insan bu kadar iyi olabilir mi? Yeteneği kullanmak için kaynaklar olmazsa korkunç bir yetenek israfı olur. Öyle değil mi?
Ama yeter. Eğer yanılmıyorsam zamanınızı boşa harcadım.
Tabii kendiminkini de ve bu bağışlanır bir şey değil. Zaman nakit demektir değil mi beyler?
Kaynaklarla ne demek istediniz diye sordu Whitehead.
Avukatının hafifçe başını sallamasına rağmen sinirlendiği için kendini tutamamıştı.
Dediğimi diye yanıt verdi Schofield.
Yeteneklerinize yatırım, özellikle yabancı yatırım diyelim isterseniz.
Bunda yasal olmayan hiçbir şey yok Bay Clayton dedi Stuart Nichols.
Bunu kesinlikle biliyorsunuzdur.
Olduğunu söylemedim. Bakın zamanım az, sizin de. Tek söylemek istediğim ama size uygun değilse dediğime boş verin. Şu Amsterdam'la temas etmeyin. Amsterdam bitti, birlikten kovuldu. Çünkü her şeyi o kontrol etmek istiyor ve buna izin verilemez. Artık Amsterdam'a güvenilemez, döneklik etti. Kendi kısa vadeli çıkarları için sonunda kendi kendini yok etti. Bu nedenle ben ayrıldım, daha doğrusu kaçtım.
Daha açık konuşur musunuz lütfen?
Hayır, konuşamam diye karşılık verdi Beowulf Agathe. Çünkü kayıtlar karışık bir labirentin içinde gömülü. Onları tartışma serbestisine sahip değilim. Ancak beni bulmak isterseniz bu oteli arayıp müdürüyle görüşün. O size telefon numarasıyla şifreyi verecek. Tekrarlıyorum. Eğer söylediklerim size mantıklı geliyorsa Amsterdam'ı aramayın. Eğer ararsanız onun ölüm listesinde olabilirsiniz. İyi günler beyler.
Schofield şaşkın konuklarını geçirdikten sonra kapıyı arkalarından sertçe kapadı. O oturma odasına girerken Antonia mutfaktan çıkıyordu. Üstünde hala siyah beyaz üniforma vardı ama saçlarını açmıştı.
Baştan sona yalan söylüyorlardı dedi Bray küçük ince bir pro yakarken.
Bu arada sevgilim sen çok inandırıcıydın.
Sorulmadı sevgilim, rol yapmaya gerek yoktu. Yalnız sen harika bir oyun çıkardın, çok yaratıcıydı.
Teşekkür ederim. Nasıl yaratıcıydı?
Şimdiye kadar görüştüğün herkes hakkındaki notlarını okudum. Diğerlerinde danışıklı dövüşe yol açan çıkar birliği ya da çıkar yakınlığı vardı. Birkaçını gerçekten korkuttun. Ama korkularını sessizlik ve kısa inkarlarla gizlediler. Diğerleri çok şaşırdı. Ama bu iki kişiye yabancı yatırımlardan söz ettiğin zaman sessizlikleri çok uzun sürdü. Amsterdam onları korkutuyor ya da öyle görünüyor.
Evet, bunu uydurdum. İşe yaradı değil mi? Hemen inkar edemediler.
Nereden aklına geldi Bray? Merak ediyorum.
Gerçeğin bir parçası Tony, asıl gerçeğin bir parçası. Biz buna eski günlerde doldurulamayan boşluklar derdik. Swanson ve Schwartz gibi ümit verici bir komisyonculuk şirketi önünde en parlak yılları dururken neden satılsın? Swanson kalbinde bir sorun yokken kalp krizinden öldü. Schwartz ise Amerika'dan ayrılıp İsviçre vatandaşı oldu. İkisi de o zaman 40 yaşlarındaydı. Bana göre bu klasik bir Matarese dalaveresi. O iki adam Gucci ayakkabılarına kadar Matarese.
Bazen yeniden Beowulf Agathe oluyorsun.
Eğer yılan hala bizimle beraber olsaydı o da aynı şeyi düşünürdü. Talenyekov'a çok şey borçluyuz.
Hayatımızı Bray, hayatımızı.
İşimize devam edelim sevgilim dedi Brandon masanın üstündeki telefona giderek. Numaraları çevirip yakında bir arabada bekleyen Frank Shields'ı aradı. Her şey kontrol altında mı kısık göz? Resmi haberleşmelerde şu çirkin adı kullanmasan olmaz mı?
Özür dilerim Frank, sadece övgü için. Gözlerini kısarak başkalarının göremediklerini görüyorsun.
Saçmalamaya gerek yok. İki hedefi izliyoruz. Şu anda Güney Central Park'a dönüyorlar.
Ne tahmin ediyorsun?
Bürosuna dönmüyor ve bundan anladığımız bir şey var. Bu sonuncusuydu değil mi?
Evet, sonuncuydu.
Temasta kal ve bir şey olursa beni ara. Tony ile ben gevşeyip oda servisini arayacağız. Tabii vergi ödeyenlerin parasıyla. Lütfen Brandon.
Biliyor diye bağırdı Albert Whitehead dehşet içinde. Limuzinde gidiyorlardı.
Her şeyi biliyor.
Belki dedi avukat Nichols sakin bir sesle. Belki de bilmiyor.
Bunu nasıl söyleyebilirsin diye karşı çıktı Swanson ve Schwartz'ın başkanı. Tanrı aşkına onu duydun. Hisse senedi arzlarını, borçları, şirket birleşmelerini biliyor. Bütün işlerimizi.
Hepsi yasal araştırmayla kolayca öğrenilebilir. Birinci sınıf hukuk öğrencisi bile bunu yapabilir.
Öyleyse şuna yanıt ver Clarence Darrow. Yabancı yatırım konusunda ne diyorsun? Bunu nasıl açıklayacaksın?
Yanıldığı nokta bu olabilir. Paralar bir Texas konsorsiyumu aracılığıyla geldi ve Amsterdam tarafından sözlü havale yapıldığı için ortada izlenecek bir evrak yok.
Bundan emin olamazsın Stewart.
Evet olamam diye itiraf etti Nichols dönüp dalgın bir ifadeyle Whitehead'e bakarak. Sana açık olacağım. Beni huzursuz eden de bu. Clayton'ın Amsterdam'da olanları bildiği açık. Bu çok şey anlatıyor ve Amsterdam'ın artık yasak olduğunu iddia ediyor.
Ve tehlikeli bir ölüm listesinden söz etti. Bu sessiz ortaklarımız arasında hesaba alınmayan bir durum değil. Hiçbir şey onları durduramaz. Amsterdam'ı arama riskine giremeyiz.
Başka bir gerçek varsa da öğrenemeyeceğiz. Rapor vermemize programda daha 8 gün var. Bu programı bozarsak Amsterdam düşündüklerimizi anlayacak.
Bir şey uydurmalıyız. Sen bunda iyisindir.
Hiçbir şey düşünemiyorum. Bütün programa uygunuz. Aksayan bir yan yok. Belki diğerlerinin aklına bir fikir, Kaiser Graft'ı arayacak bir neden gelir.
Birinin aklına gelmeli dedi panik içindeki Whitehead. Bu işte hepimiz beraberiz ve milyonlar kazandık.
Farkındasın değil mi Albert? Bu Clayton büyük bir blöf yapıyor olabilir.
Evet farkındayım Stewart ama blöfü kim görecek?
Oda servisinin masası büyük porsiyon bir biftek, dana pirzolası, İran havyarı Antonia için ve 3 çikolatalı pastadan Schofield için boşalan tabaklarla doluydu. O anda keyif içinde kahveleriyle birlikte birer kadeh kurvoziye kanyak içiyorlardı.
''Buna alışabilirim sevgilim'' dedi Schofield büyük bir peçeteyle ağzını silerken.
''Ölebilirsin de ihtiyar'' dedi Antonia. ''Eğer bu işten kurtulabilirsek tuttuğumuz balıkları ve yetiştirdiğimiz sebzeleri yemeye devam etmeni istiyorum.''
''Onlar çok tatsız.''
''Seni hayatta tutarlar yaşlı keçi.''
Telefon çalınca Schofield rahatlamış gibi iskemlesinden fırladı.
''Evet.'' Ben Frank Brandon. İyi bir vuruş yaptığın kanıtlanıyor. Swanson ve Schwartz'ın kodamanları Village'deki bahçeli restoranlardan birine gittiler. Rezervasyon yaptırmak için paralı bir sülale gerektiren yerlerden biri.
Benim referans çerçevemde değil müdür bey.
Brooklyn ile Jersey'deki o istiridye restoranlarını ve herkesi satın alan kendini beğenmiş müşterilerini düşün. Bu yenileri onların çok daha üzerinde. Kıyafetler ve konuşmalar farklı ama toplantılar değil.
Konuya gel Frank.
Senin adamlar otelden çıktıktan sonra şu yeni bankacılık holdinginden Benjamin Walburg, Boston Standard LVP'nin başkanı Jameson Fowler ve Southern Utilities'in başkanı Bruce Ebersole ile buluştular. Akdeniz'de ağırlığı olan büyük elektrik ve bankacılık kuruluşlarının birleşmelerini temsil ediyorlar. Elimizde fotoğraflar var. 10 adayından 4'ü doğru çıktı. Tebrikler Beowulf Agathe.
Teşekkürler kısık göz. Londra'dan ne haber?
Bolun onları. Bolun diye bağırdı Julian Guiderone. Özel jetiyle Marsilya'dan Londra'ya giderken uydu telefonuyla konuşuyordu. Sadece bize hizmet etmek için var olan ve kendi kazançlarının çok üzerinde yaşayan o insanlara milyonlar ödüyoruz. Neden başaramıyorlar? Neden başaramıyorsun?
Hepimizin hiç durmadan çalıştığına emin olabilirsin diye yanıt verdi Jan van der Meer Matarazen. Amsterdam, Kaisergracht'taki hücresinden sanki kaynaklarımızın üzerinde görünmez beklenmedik bir örtü indi.
O zaman kaldır onu, parçala. Bordron'dakilerin birkaçını öldür ve etrafa onlardan ihanet yüzünden kuşkulanıldığını yay. Teşkilatlarda terör havası estir ve kendi soruşturmanı yarat. Cesetler yere düştükçe hainler ortaya çıkacaktır. Bunu başlatan korku olacaktır. Hiçbir şey öğrenemedin mi torun?
Sabırlı olmak gerektiğini öğrendim efendim. Ve bana bağırmayın. Siz bütün dünyayı dolaşarak krizler yaratırken ben bütün operasyonu bir arada tutmak zorundayım. Ve size bir şey hatırlatabilir miyim efendim? Siz Shepherd Boy'un oğlusunuz. Ama Shepherd Boy'u yaratan kim? Ben Matarese Baronu'nun yasal torunuyum. Neredeyse ele geçirmeyi başardığınız şey için size saygı duyuyorum. Ama yalvarıyorum benimle savaşmayın.
Tanrı aşkına seninle savaşmıyor, sana çalışıyorum. Yüreğinle aklın seni haklı olduğuna inandırıyor. Ama o inançlarla sonuca varmak için mide gerek. Zayıflık gördüğün yerde onu kökünden sökeceksin. Yolundaki her şeyi ne kadar çekici olursa olsun yok et.
Bunu yıllardır biliyorum dedi Matarazen. Bilmediğimi ima etmeye çalışmayın. Matarese konusu olduğu yerde duygularım yoktur. Taraftarlarımız davranışlarına göre yaşayacak ya da ölecek.
O zaman dediğimi yap. Öldürmeye başlayarak panik yarat. Birisi Scofield'ın nerede olduğunu öğrenecek ya da kendini öğrenmeye zorlayacak. Özellikle başarısızlığı hayatına mal olacaksa. Bu engellemelerin arkasında o var, sana söylemiştim.
Kaynaklarımız bilmedikleri şeyi bize söyleyemezler Bay Guiderone.
Sen bunu nereden biliyorsun torun diye sordu Shepherd Boy'un oğlu iğneleyici bir ifadeyle. Bütün akıllılığına karşın dahilerde görülen bir kusurum var. Yanılmaz bir yapıda olduğun için yaptığın şeyin şaşmaz olduğuna inanıyorsun. Scofield'ın ne yaptığı, ne gibi saldırı stratejileri kurduğu ya da kimlerle beraber olduğu hakkında en ufak bir fikrin yok. Atlantic Crown'u etkisizleştirdi. Daha kaç tanesi onun ağına doğru gidiyor? Hayır, lanet olsun, belki de koşuyor. Sağlama bağlandıktan sonra onlardan kaçı yön değiştirecek?
Hiçbiri yön değiştirmeyecek diye karşılık verdi Hollandalı. Bunun sonuçlarını bildikleri gibi avukatlarımız tarafından hazırlanan her şeyi tamamen meşru kılacak birçok geri çekilme pozisyonu tasarlandı. Yasal olarak kusursuzuz. Her şey yerine oturuncaya kadar devam etmekte özgürüz. Bunu da yaptım.
Yaptığını sanıyorsun.
Yaptığımı biliyorum ihtiyar diye sözünü kesti Matarazen birden bağırarak. Tek yakın felaketin sebebi sensin. Ve Londra Westminster House'ta yaptığınız budalalıktı diye devam etti. Jan van der Meer birden sesini alçalttı. Ama özür dilediniz ve bir daha bunun sözünü etmedik.
Bak bak dedi Guiderone sesini yükselterek. Genç aslan sürüyü idare etmek istiyor.
İdare ediyorum. Sizin emrinizde hatırlarsanız buna pişman mısınız?
Hayır, senin yaptıklarını ben kesinlikle yapamazdım. Bununla birlikte tek felaket konusunda kuşkuluyum. Wichita'da bir şey oldu ve ben hiçbir zaman orada bulunmadığım gibi o beyleri de tanımıyordum.
Onlar da kimseyi tanımıyorlardı. Ama Amsterdam'da Kanal Bakanlığı'nda gizli bir şifreyi ve bir telesekreteri biliyorlardı.
Anlaşılmaz bir bürokrasi dedi Shefford Boyunoğlu. Sen gerçek bir dahisin Jan van der Meer. Fakat kaçırdığın bir şey var ve o şey birisi. Eğer onu bulup öldürmezsen başka çatlaklar bulacak ve evini başına yıkacak. Bunu daha önce yaptı. Biz yenilmez olduğumuzu sanıyorduk, hatta emindik. Bunun bir daha olmasına izin verme. Haklısın, ben yaşlı bir adamım. Ama Schofield da yaşlı. Aramızdaki fark onun ölüler ve dirilerle hareket edebiliyor oluşu. Benimse yalnızca ölülerle ve ölmeye yaklaşmış olanlarla hareket edebiliyor olmam. Ama sen ölüler ve dirilerle, dahası hırslı kişilerle hareket edebilirsin. Onlar dünyanın en güçlü ordusu, durdurulması imkansız askerler. O orduyu kullan, onları kullan, beni düş kırıklığına uğratma.
Guiderone ani bir hava çalkantısıyla kadehindeki Chateau Bechevel Medoc'un dökülmesine sinirlenerek telefonu hızla kapadı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 336.